Ayrım 4. 12 Mart Reformları. 12 Mart'tan sonra kurulan 1. Erim Hükümeti, görünüşe göre önemli reformları gerçekleştirme umudunu taşımıştır. Atilla Karaosmanoğlu ve ekibinin iyi niyetle hızlı bir kalkınma için zorunlu reformları hazırlamaya yöneldiklerinden kuşku yoktur. Esasen ilk Erim Hükümeti'nin programı, pazar, finansman ve altyapı yatırımlarının yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşan kapitalizmin, daha sağlam temeller üzerinde gelişmesini sağlayacak tedbirleri öngörmekteydi. Programda Çukurova Elektrik, Bor Madenleri ve Petrol Ana Depoları dışında devletleştirme tedbirleri yoktu. Kalkınma hızını artırmaya ve bu amaçla kaynak yaratmaya önem verilmekteydi. Ciddi sayılabilecek bir toprak reformuyla sanayinin tarım alanında pazarını genişletmeye ve kaynaklarını artırmaya çalışmaktaydı. Köklü bir vergi reformuyla yatırılabilir kaynakları artırmaya ve %8'in üstünde bir kalkınma hızı sağlamaya yönelinmek istenmekteydi. Kamu gelirlerinin çoğaltılması, sanayiye yönelmiş büyük sermayenin yararınaydı. Bu sayede bugün çok yakınılan enerji, liman, ulaştırma, depolama ve benzeri gibi temel yatırımlar gerçekleştirilebilecek ve ölçüsüz bir enflasyona gitmeden özel sanayiye fon aktarılabilecekti. Sanayinin yatırım malları ve ara malları yatırımına kaydırılması, sanayi kesimleri arasındaki alım-satımı çoğaltarak pazarı genişletebilecekti. Bütün bunlar özel sanayinin genel çıkarlarına uygundu. Ne var ki büyük sermaye, uzun süreli çıkarlarını düşünmeden dış ticarette fiyat kontrollerine gidilmesini ve teşvik tedbirlerinin duraklamasını bahane ederek Karaosmanoğlu ekibine yaylım ateşi açtı. Toprak ve vergi reformları konusunda hükümete herhangi bir destek getirmedi ve sanayi burjuvazisinin sınırlı bir ilerici rol oynayacağını umanları hayal kırıklığına uğratarak tutucu güçler koalisyonu içinde yerini aldı. Sanayi burjuvazisi bir miyop tutumuyla ileriki yıllarda kendi güçlüklerini ve çelişkilerini artıracağının farkına bile varmadı. Başlangıçta aydın kamuoyunun birçok kesimlerinde umutlar uyandıran reform hayalciliği böylece son buldu. Uğur Mumcu ve Devrim Gazetesi grubu bu hayalciliği ilk gününden itibaren paylaşanlar arasında değildi. Nitekim Erim hükümeti kurulunca Devrim Gazetesi 30 Mart 1971'de Reform Hayalciliği adlı başyazısında şöyle yazmıştır. Büyük paşaların iradesine dayanılarak sağcı ve solcu teknisyenleri bir araya getiren bir karma hükümet kurulmuştur. Hükümetin karşısında düşman bir parlamento ve siyasi partiler vardır. Egemen sınıflar iktidarları ve toplumu etkilemek için eskisi gibi her türlü olanağa sahiptirler. Dış güçler çok daha faaldir. Bu kudretli tutucular koalisyonu karşısında iktidar halktan kopuktur. Hatta böyle bir desteği aramaktan uzaktır. Bu koşullar muhtırasal iradeyi de geniş ölçüde etkileyeceğinden reformculuk denemesi çok sınırlı kalmaya mahkumdur. Sınırlı bir reformculuk denemesi bile başarıya ulaşamamıştır. Karaosmanoğlu ve ekibi 8 ay içinde istifa zorunda kalmıştır. Atatürkçü reformlar edebiyatı sürdürülmüşse de 1971 sonunda reformlara artık inanan kalmamıştır. Nihat Erim ikinci hükümetini kurarken Atatürk reformları edebiyatının filozofça açıklamasını yapmıştır. Herkes Atatürkçü. Kimin dediği Atatürk reformudur, kiminki değildir. Bunu nasıl halledeceğiz? Ya oyla halledilir, yahut da yumruğu kuvvetli biri, benim dediğim Atatürkçü reformdur, der. Evet efendim, dersin, çıkarsın işin içinden. İkinci Erim hükümeti reformlardan vazgeçtiğini uygun dille belirtiyordu. Özel kesime önem verileceği, teşvik tedbirlerinin alınacağı belirtiliyor, boraks ve petrol ana depolarının devletleştirilmesi geçiştiriliyor, yabancı sermayeye getirilen bazı kısıtlamalar kaldırılıyordu. Parlamentonun reform projelerini değiştirmeye, kabul ya da reddetmeye hakkı olduğu özellikle ve altı çizilerek açıklanıyordu. Nihat Erim, Karaosmanoğlu ekibine karşı çıktığından büyük sermayenin güvenini kazanan Merkez Bankası Başkanı Naim Talun'un bu nedenle Ticaret Bakanlığı'na getirildiğini söylüyordu. Özel sektörün kuşkularını yok etmek için mesela Ticaret Bakanlığı'nın başına Merkez Bankası Başkanı'nı getirdik. Bu başlı başına bir teminat. Merkez Bankası Başkanı bizim iş hayatımızda tanınmış bir mazisi olan bir kişi. Büyük sermaye 2. Erim hükümetine derhal güven oyu vermiştir. Diyalog kurabildiği hükümeti desteklediğini açıklamıştır. Gerçekten bundan sonraki 12 Mart hükümetleri büyük sermayenin güvenine layık bir politika izlemiştir. Teşvik tedbirleri büyük ölçüde artırılmıştır. Maliye Bakanı Mesut Erez, 1968 başından Mart 1972'ye kadar 10.5 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi verildiği halde, 1972 yılı sonuna kadar yalnız 9 ayda 310 projeye 27 milyar lira yatırım için teşvik sağlandığını açıklamıştır. 1973'te 45 milyar lira yatırım teşvikten yararlanmıştır. Özel kesimin 10 milyarlık yatırımının 4 milyarını kendi öz kaynaklarından, 3 milyarını teşvik uygulamalarından ve geri kalanı kredilerden sağladığı hesaplanmıştır. Devlet, yatırım indirimi, gümrük vergileri muafiyetleri ve ihracatta vergi iadesi yoluyla milyonlarca lira kaynağı özel kesime aktarmıştır. Yalnızca ihracatta vergi iadesi kanalıyla ihracat yapan sanayiye 1971'de 385 milyon, 1972'de 718 milyon ve 1973'te 1 milyar 53 milyon lira prim verilmiştir. İhracatçı sanayiye 1971-1973 döneminde 11 milyar 620 milyon lira ve ayrıca 33 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 1972 yılında iç ve dış kredi olanakları geniştir. 1971 sonunda 42 milyar olan banka kredileri 1972 sonunda %30 artarak 56 milyar liraya çıkmıştır. İş çevreleri dış kredilerden de geniş ölçüde yararlanmıştır. Batı piyasalarında spekülatif amaçlarla dolaşan 463 milyon dolar 1972 sonuna kadar Türkiye'ye akmış, bunun karşılığı olan 6 milyar lira bankalar aracılığıyla kullanılmıştır. 1970-1973 döneminde 34 firma 100 milyon dolar tutarında dış satıcı kredisi almıştır. Hükümet özel kesime 150 milyon dolar yatırım fonu ayırmıştır. Sanayi ve ticarete ölçüsüz miktarda kredi aktarılırken, tarım kredileri ise daraltılmıştır. Fiilen kullanılan tarım kredileri 1971 başında 9 milyar lirayken 1972 Haziran'ında 8 milyar 200 milyona düşmüş, tarım kredi kooperatiflerinin kredi olanakları iyice daraltılmıştır. 1972 bu sayede özel bankaların altın yılı olmuştur. İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi gibi bankaların kârları %60 ila 80 oranında artmıştır. Yalnız İş Bankası'nın 1972 faiz geliri milyar liraya yaklaşmıştır. 1973 yılında banka kredileri 85 milyar liraya yükselmiştir. Banka kredileri yetmeyince Merkez Bankası kaynakları özel kesime açılmıştır. 1973 yılında Merkez Bankası kredileri 8.3 milyar artırılmış, bunun ancak 500 milyonu kamu kesimine ayrılmış, geri kalan 7.8 milyarı özel kesime gitmiştir. İktisadi devlet kuruluşlarının finansmanını sağlayan Devlet Yatırım Bankası kredilerindeki artış ise 1971'de 250 milyon lirayken 139 milyon liraya düşmüştür. Ayrıca sanayiye kaynak sağlamak amacıyla nihai kredi maliyeti 1973 başında %8 oranında ucuzlatılmıştır. Doğaldır ki bu kaynak akımından en büyük pay holdingleşmiş büyük sermayeye gitmiştir. Aşırı kredi genişlemesinin sonucu, gerçek tasarrufları artırma yolunda bir tedbir alınmadığından şiddetli enflasyon olmuştur. Fiyatlar 1971-1973 döneminde %70'e yakın artmıştır. Yalnız 1973 yılında fiyat artışı %30'a ulaşmıştır. Fiyatlarda en büyük artış sanayi kesiminde görülmüştür. Tarımda taban fiyatları 1973 seçimlerine kadar sistemli biçimde düşük tutulmuştur. Örneğin 1972 yılında tarım fiyatları %15, sanayi fiyatları %22 oranında artarak iş ticaret hadleri tarım aleyhine %6 oranında değişmiştir. Tarım kesiminin sıkıntıları artmıştır. Enflasyondan bütün ücretliler önemli ölçüde kayıplara uğramıştır. İşçi gerçek ücreti 1971-1973 döneminde %10 gerilemiştir. Asgari ücret 1972 sonbaharında 1969 yılına göre %11 düşük olarak saptanmıştır. Bu uygulamalar sanayinin kârlarını, işçi kesiminin sıkıntılarını artırmıştır. Nitekim Ağustos 1972'de Türk İş yöneticisi Halil Tunç şu sözlerle işçi kesiminin hoşnutsuzluğunu dile getirmek gereğini duymuştur. Yurdumuzda bir ittifak kurulmuş, devletin de toplumun da çıkarı küçük bir azınlığın çıkarı uğruna unutturulmuştur. Aşırı fiyat yükselişleri, artan spekülasyon ve büyük sermayenin genişlemesi, küçük sanayici ve esnafın da güçlüklerini çoğaltmıştır. Küçük sanayici, artan ölçüde kredi yetersizliğinden, ham maddenin kara borsa fiyatlarıyla sağlanışından yakınmıştır. Esnaf ve sanatkar kuruluşları, demir, pamuk ipliği, kereste fiyatlarının aşırı yükselişleri nedeniyle esnafın iş yerlerinin kapılarını kapama durumunda kaldığını devamlı açıklamışlardır. Bir esnaf ve küçük sanatkarlar kuruluşu, yıllık raporunda büyük sermaye egemenliği altında ezilip yok olduklarını belirtmiştir. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma, esnaf ve sanatkarların sırtında gerçekleşmektedir. Dev kuruluşların irileşmeleri, orta sınıf dediğimiz bizlerin ortadan kalkma durumuna yol açacak bir izlenim taşımaktadır. Küçük esnaf ve sanatkarlar gibi, orta sanayici de teşviklerin ve kredilerin büyük sermayeye aktarılmasından yakınmaktadır. Anadolu-İstanbul rekabeti diye belirtilen bu çıkar tartışması, yalnız Anadolu girişimcilerini değil, İstanbul küçük ve orta girişimcilerini kapsamaktadır. Kısaca, 12 Mart döneminde büyük sermayeyi destekleyen bir ekonomi politikası izlenmiş, enflasyon körüklenmiş, spekülatörler, toptancı tüccar, büyük sanayiciler, bankacılar bundan yararlanırken işçisi, çiftçisi, esnafı, küçük ve orta sanayicisiyle toplumun bütün öteki kesimleri bundan zarar görmüştür. Başbakan Talu ise büyük sanayinin sermaye birikimini kolaylaştırdığı ve karlarını artırdığı için enflasyonu fütursuzca savunmuştur. Ekonomiyi zorlamadığımız için bir takım fiyat artışları olacaktır. Ayrıca teşvik bakımından da fiyat hareketlerinin biraz artması yine kalkınmaya bir vasıta olmak bakımından doğru bir yol gibi gözükmektedir. Çünkü çabuk amorti edersin. Sermaye diktası. Artan hoşnutsuzluk baskıyla susturulmuştur. Basın sessizdir. Büyük sermaye basın üzerinde kontrol kurmuştur. Nadir Nadi Ortam dergisinde bu durumdan yakınarak bir kısım sermaye çevrelerini çirkin politikacıların değnekçisi olmakla suçlamak gereği duymuştur. Radyo ve basın büyük sermaye çevrelerinin sözcüsü durumuna gelmiştir. Ağustos 1972'de Halil Tunç bu işbirliğini belirtmiştir. Egemen çevrelerin ekonomik güçlerini artırmak amacı güden bu ittifakla yetkililerin yanı sıra ilan baskısıyla kontrol altında tutulan basın ve TRT de yer almıştır. Grevler genellikle yasaklanmış, lockout uygulamaları ise genişletilmiştir. Lockout sayısı 1971'de 2 iken 1972'de 82'ye çıkmıştır. 1973'te lockout yüzünden yitirilen iş günü sayısı grevlerle yitirilenin 3'te 1'ine ulaşmıştır. Büyük sermayenin altın yılı olan 1972'de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Soysal, işçi ücretlerindeki artış endüstriyi çökertecek niteliktedir, diyebilmiştir. CHP'nin Ecevit kanadı dışında sol, bütünüyle susturulmuş gibidir. Yalnızca büyük sermaye bol bol konuşmuştur. Ecevit kanadının dışında, parlamentonun ve büyük sermayenin alkışları arasında solun tam tasfiyesi planı uygulanmıştır. Ankara 1 numaralı Sık Yönetim Mahkemesi Başkanı Ali Elverdi, egemen düşünceyi 15 Kasım 1974 tarihli Son Havadis gazetesinde şu sözlerle açıklamaktadır. Bugün Türkiye'de nihayet 40 milyonda olsun da 3-500 bin solcu düşünceli olsun. Geri kalan milyonlarca Türk bizimle beraberdir. Bu solcuların dirijanlarından yurdumuz kurtulursa bu memleket refaha, huzura kavuşur. Sol dirijanlardan kurtulma uygulaması Ecevit'e kadar uzanmıştır. İlginçtir ki CHP'yi de büyük sermayenin güvendiği Kemal Satır liderliğinde AP'ye benzer bir parti haline getirmeye İnönü'de katılmıştır. 5 Mayıs 1972 günü Ecevit ve ekibini tasfiye amacıyla olağanüstü CHP kurultayı toplanmıştır. Ecevit yanlısıdır diye kongrelerde yeni seçilen delegelerin kurultaya katılması engellenmiştir. O sıralarda Kızıldere olayları, Sofya'ya uçak kaçırma, Orgeneral Eken'e suikast girişimi olmuş, kurultayın toplandığı sabah ise Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilmişlerdir. Hava son derece gergindir. Kurultay salonu polisle kuşatılmıştır. Salona dinleyici alınmamıştır. İçeride ve dışarıda bir terör havası estirilmiştir. Öğleye doğru bir büyük gazete İnönü'nün hasta döşeğinde bir resmini yayınlamıştır. Resim birkaç yıl önceye aittir. Güdülen amaç bellidir. Kurultay hastalık haberleri üzerine bir gün sonraya ertelenmiştir. Ertesi gün İnönü doktorlar ve hasta bakıcılarla kurultaya gelmiştir. bütün gözler yaşlıdır. İnönü, iş durum nazik, ya o ya ben diye konuşmuş, hastalığını unutarak kurultaya sürekli müdahalelerde bulunmuştur. Fakat plan başarısızlıkla sonuçlanmış, Ecevit kurultaydan galip çıkmıştır. Umut artık genel seçimlerdedir. Seçimlerde AP ve MGP'nin başarısı beklenmiştir. Oysa sermayeden yana uygulanan enflasyonist politikanın yarattığı tepki nedeniyle Ecevit'in CHP'si en yüksek oyu almış, AP oyları ise parçalanmıştır. Böylece büyük sermaye ve diktatör çevrelerin şaşkınlık dönemi başlamıştır. 1975'te durum. Büyük sermayenin yararına politika, büyük sermayenin güçlüklerini çözmeye yetmemiş, aksine çelişkiler daha da artmıştır. Çeşitli teşvik tedbirleriyle desteklenen büyük sanayi, tüketim malları sanayiinde yığılmıştır. Yalnızca tekstilde 20 büyük iplik fabrikası teşvik belgesi almıştır. Özel kesimin tüketim malı yatırımlarının toplam yatırımlara oranı 1971'de %20'ye düşmüşken 1972'de %40'a, 1973'te %41'e çıkmıştır. Tüketim sanayiinde bu yığılış, dünya kapitalist sisteminin bunalımının da etkisiyle sermayenin verimini düşürmüştür. Pazar bulma ve finansman güçlüklerini artırmışlardır. 1974 yılında büyük sanayinin kapasite kullanım oranı TÜSİAD anketine göre %70'tir. Sanayinin %50'sinin kapasite kullanım oranı %70'in altındadır. Özel yatırımların fiziki gerçekleşme oranı %54'tür. Sanayi firmalarının %43'ünün karlılığı azalmış, %33'ünün karlılığı artmamıştır. Finansman ve satış güçlükleri çoğalmıştır. Büyük sanayi, 1970'tekinden daha ağır bir bunalım içine düşmüştür. 1975 bütçesinin finansman sıkışıklığı 20 milyar lirayı bulmaktadır. 12 Mart döneminde ciddi bir vergi reformuna gidilemediğinden, kamu yatırımları kaynak yetersizliğinden geri kalmakta, enerji ve benzeri altyapı yatırımları yetersizliği, özel kesimde de ekonomik büyümeyi baltalayacak boyutlara erişmektedir. Enflasyon hızlanmakta, hızlanan enflasyon tasarruf kaynaklarını kurutmakta, tasarrufların azalması ise enflasyonu körüklemektedir. Enflasyon geniş kitlenin hoşnutsuzluğunu çoğaltmakta, fakat büyük sermaye enflasyonsuz yaşayamamaktadır. Grevler ve lokaflar çoğalmaktadır. Tütün dışında tarım kesiminin sıkıntıları büyümekte, bütün yurtta huzursuzluk artmaktadır. Kısaca 12 Mart'ı yaratan nesnel koşullar daha ağırlaşmış biçimde bugün de sürmektedir. Hükümet kurulamamaktadır. Faşist partiler cephesi yeni bir 12 Mart özlemi içindedir. Bu karamsar tablonun değişmesi için umut genellikle Ecevit CHP'sinin seçim kazanmasına bağlanmıştır. Bu umut gerçekleşebilecek mi? Göreceğiz. Fakat demokrasiden yana bütün güçlerin bugünkü koşullarda baş görevi, faşizm tehlikesine karşı uyanık olmak, 12 Mart'ı belleklerde canlı tutmaktır. Uğur Mumcu bu yapıtında balyoz uslubuyla bu görevi yerine getiriyor. D.A. Ayrım sonu.